sırt çantam.
İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman gerçekleri görebilir. Hanımlar beyler, bugün 29 Temmuz 2014 Salı ve her salı olduğu gibi yine TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sırt Çantam'da buluştuk sizlerle. Sırt Çantamı hazırlayan ve sunan ben Gülnur Öztürk ve yapımcı arkadaşım Selahattin Böke, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde bayram coşkusunu sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Efendim, gençleri ilgilendiren uluslararası eğitim ve seyahat fırsatları hakkında eğer bizlere iletmek istediğiniz sorularınız ya da düşünceleriniz varsa e-posta adresimizi kullanabilirsiniz. sirtcantam@trt.net.tr'ye e-postalarınızı bekliyoruz. Bugün Sırt Çantama Oksüperi'nin Küçük Prens romanından bir sözle başladık ve birazdan stüdyoda benimle beraber bazı şeylere yüreğiyle baktığına inandığım, gezip görmüş ve bize anlatacak çok fazla şey olan iki tane genç arkadaşım olacak. Ama sizleri birazcık meraklandırayım. Şimdi şöyle güzel bir şarkı dinleyelim. Arkasından devam edeceğiz.
Bir gün umutsuz, çözümsüz hissedersen bil ki o çıkmaz. Sokakta yalnız değilsin, özel birisin, özel güçlerin var, sıcak bir evin, bir kedin ve de çılgın arkadaşların var. Geçerse onu söyler yaparız. Bu zamana ait değil asi ruhlarımız. İşte böyleyiz, bu kadarız. Biz böyleyiz, bu kadarız. Bizim hayatımız içimizden ne geçerse onu söyler yaparız. Bu zamana ait değil asi ruhlarımız. İşte böyleyiz, bu kadarız. Hissedersen bil ki o çıkmaz. Sokakta yalnız değilsin, özel birisin, özel güçlerin var, sıcak bir evin, bir kedin ve de çılgın arkadaşların var. Geçerse onu söyler yaparız. Bu zamana ait değil asi ruhlarımız. İşte böyleyiz, bu kadarız. Biz böyleyiz, bu kadarız. Bizim hayatımız içimizden ne geçerse onu söyler yaparız. Bu zamana ait değil asi ruhlarımız. İşte böyleyiz, bu kadarız. İşte böyleyiz, bu kadarız.
Sevgili dinleyiciler, Sırt Çantam devam ediyor. Ve sizlere biraz önce bahsettiğim iki genç arkadaşım şu anda benimle beraber. Stüdyoda Ayşenaz Darga ve Onurcan Yağmur'la beraberim. İki arkadaşım da ODTÜ'de mühendislik öğrencileri ama ben bırakacağım arkadaşlar, siz anlatın. Öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Evet, ne yaparsınız, nelerle uğraşırsınız, şöyle bir sizden dinleyelim bakalım.
Ben birinci sınıf makine mühendisliği öğrencisiyim ODTÜ'de. Onun dışında ne yaparım? Müzikle uğraşıyorum. Müziğe çok ilgiliyim.
Müzikle uğraşıyorum derken neler
yapıyorsun? Klarnet çalıyorum, çalışıyorum.
Oo, maşallah.
Müziğe çok ilgiliyim. Özellikle tabii müzikten ayrı da seyahat etmek özellikle. En büyük ilgi alanım. Gezmek, görmek.
O açıda bize anlatacağın çok fazla hikaye var zaten bugün. Heyecanla bekliyoruz.
Yani bu program yeter mi bilemiyorum tabii. Çok hikayemiz oldu.
Program hiçbir zaman yetmiyor. 35 dakika asla bizim konuşacağımız şeylere yetmiyor. Şimdi bir daha Ayşenaz'a dönelim.
Ben Ayşenaz. Endüstri mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim ODTÜ'de. Bursalıyım. Şu anda derslerden kalan vakitte daha çok spor yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde.
Ama derslerden yine birazcık vakit kalıyor anladığım kadarıyla. Seyahat etmeyi de yine sosyal hayata vakit ayırmayı da başarıyorsunuz arkadaşlar.
ODTÜ biraz zor tabii yani. Yani gidenler bilir, yoğun geçiyor ama hani düzenli çalıştığınız zaman bir de başka çaresi yok insanın. Sürekli çalışarak da geçemez. Mecbur gezmeye, spor yapmaya, müziğe vakit ayırmak gerekiyor.
Dersler zaten hayatımızın büyük bir bölümünü kaplıyor. Kalan kısımda da yani istediğimiz gibi değerlendirmeye çalışıyoruz vakti.
Gayet güzel yapıyorsunuz. Arkadaşlar en başta bu konuyu açmamın nedeni şu. Birçok arkadaşımız gönüllü çalışmalar için ya da hayallerini gerçekleştirmek için, gezip görmek için şu üniversiteyi bir bitireyim, ben bir diplomamı alayım. Çalışma hayatına başlayınca bulduğum fırsatlarda, işte bayram tatillerinde, yıllık izinlerimde o hayallerimi gerçekleştiririm diye düşünüyorlar. Ama belki de en doğru zaman üniversite yılları.
Ya ben kesinlikle öyle düşünüyorum. Zaten zaman akıp gidiyor ve açıkçası bence mezun olduktan sonra öyle bir şeye hiçbir zaman vakit kalmıyor. İş koşturmacası ya da işte hayata yetişmeye çalışırken. O yüzden bence şu anda vakit varken yapılabilecek en güzel şeylerden biri seyahat etmek.
Bir de tabii şöyle bir şey var. Hani okumadan önce yani okulu okuduktan sonra seyahat ettiğinizde yani okulu okumuş oluyorsunuz. Yani kariyerinizle, hayatınızla ilgili önemli kararları almış oluyorsunuz pek çoğunu. Ama öncesinde seyahat ettiğiniz zaman bu sefer bu kararları almak için çok önceden bir adım atmış oluyorsunuz ve bu kararları çok etkiliyor gerçekten. Çünkü çok şey öğreniyorsunuz, çok şey görüyorsunuz. Böyle olunca tabii yani hayatımızda çok şey değişti. Yani gitmeden önceki planladıklarımla geldikten sonraki düşündüklerim tamamen farklı. Her şeyi etkiliyor yani makine mühendisliği okuyorum mesela. Yani çalışmak istediğim alanda bile değişiklik oldu öyle söyleyeyim. Çünkü geniştir makine mühendisliği. Hani ona kadar değişikliklere vardırıyor. Nasıl çalışmak istediğimiz olsun, ne yapmak istediğimiz olsun. Ayşenaz'da çok değişiklikler oldu bu konuda.
Evet, aslında ikinizin alanları da hani çok geniş.
Evet.
Hatta belki de endüstri mühendisliği daha geniştir.
Evet, ikimizin alanları da çok geniş. Ama bizim daha önce gitmeden de konuştuğumuz bir şey vardı. Amacımız hani bir an önce mezun olmak ya da bir an önce iş hayatına atılmak değil. Hani daha çok hayatta ne istediğimizi ya da ne yapmak istediğimizi keşfetmekti. Ve bence bunun için yapılabilecek en iyi şey seyahat etmek. Çünkü birçok şeyi ve birçok şehri, birçok insanı tanıma fırsatı buluyorsunuz. Ama en iyisi de kendinizi tanıma fırsatı buluyorsunuz.
Kendinizi tanıma fırsatı buluyorsunuz. Harikulade. Çok güzel bir noktaya değindik efendim. Bu konuya daha sonra tekrar gelelim istiyorum. Peki arkadaşlar, şimdi büyük ihtimalle dinleyicilerimiz merak ediyor. Bu arkadaşlar çok güzel, kendilerine birçok şey katmışlar. Kendi ufuklarını genişletmişler, geleceğe dair birçok şey öğrenmişler. Ama bunu nasıl yapmışlar? Acaba hani planı kendi kendinize mi yaptınız, yoksa belli bir proje kapsamında mı gittiniz, belli bir turla mı gittiniz diye şu anda dinleyicilerimiz merak ediyor. Ben onların akıllarındaki bu soruyu hemen cevaplıyorum. Aslında birçoğumuzun üniversitedeyken hayalini kurduğu Interrail deneyimini yaşadınız. Ve belki de bu hayali kuran insanların yalnızca %10'u gerçekleştirebiliyordur bu Interrail macerasını. Üniversite son sınıfa kadar ah arkadaşlar bu yaz bir Interrail yapsak diye hep çevremizden duyarız.
Arkadaşlarımız çok şaşırdı.
Evet,
çok oldular. Çok oldu evet. Her gören gibi. Gerçekten mi gittiniz mi? Biz de gittik ama olmadı falan. Böyle tepkiler çok geliyor bize. Özellikle planladık kendimiz.
Ya zaten en baştan beri aklımızdaydı.
Evet.
Çok aşırı detaylı bir plan yapmadık çünkü bayağı spontane gelişiyor yolda her şey. Başlangıç planı yaptık, bir haftalık gibi bir süreyi planladık. Hani hiçbir şey bilmediğimiz ya, sıfır tecrübeyle yola çıktığımız için. Ondan sonrası gayet spontan bir şekilde gelişti.
Yani büyük ihtimalle gittiğiniz bir ülkede elinize haritayı alınca ya da orada birisiyle sohbete başlayınca fikirler, planlar değişiyordur. Yakın saatte bir tren vardır. Orada birisi der ki şurayı kesinlikle görmelisiniz. Buraya kadar gelmişken oraya gitmelisiniz diye eminim başınıza böyle şeyler
yolda
gelmiştir.
Yolda çok kişiyle tanışılıyor. Ya şimdi bir daha gitsem şöyle söyleyeyim. Hayatta plan yapmam. Tek bildiğim hani İstanbul'dan başlıyor Türkiye'de. Yani İstanbul'dan Sofya'ya tren gidiyor ya. Trenle çıkacaklar için. İstanbul'dan Sofya'ya gideceğim trenin bileti. Yani zaten Interrail bileti cebimde olur. Ve onun rezervasyonunu yapmış olurum. Onun dışında da hiçbir şey yapmam. Kalanı Sofya'dan sonra belli olur.
Peki arkadaşlar, bu gitmeden önce yaptığınız plana tekrar geri dönelim istiyorum. Bütün rotayı anlattıracağım size vaktimiz yettiği kadarıyla. Ama ilk sorum şu olacak. Interrail'i hiç duymamış, bu konuda hiçbir fikri olmayan bir insana Interrail'i nasıl anlatırsınız?
Biletiniz var, çantanız var. Kalanı Allah'a emanet. Yani o anda ne yaparsanız. Önce yani internette çok bilgi...
Şimdi bir tren yolculuğu bir kere. Bir tren rotasından bahsediyoruz.
Ama şöyle bir eksik bilgi var bence. Biz de onu başlangıçta öğrenmiştik, başlamadan önceki hafta. Aslında sadece treni kapsamıyor. Mesela bizim dönüşümüzde İtalya'dan Yunanistan'a feribotla döndük mesela.
Ha, o da o bilete dahil miydi?
Evet. Bazı otobüs biletlerini de kapsıyor. Ama genel olarak hani %99'u trenle geçen bir yolculuk.
Peki arkadaşlar, bir bileti alıyorsunuz. Sonra o biletle belirli bir süre boyunca istediğiniz kadar seyahat etme hakkı mı kazanıyorsunuz? Nasıl gerçekleşiyor?
Biletlerin her yani 4-5 çeşit bilet var. Mesela 15 gün, 7 gün geçerli bilet var. Bu demek ki 7 gün boyunca, yani o gün 7 gün süresince bunu kullanabiliyorsunuz. 22 gün, 10 gün geçerli bilet var. 22 gün, 22 geçerli bilet var. Yani hep geçerli demek bu. Biz mesela onunla gittik. 22 gün boyunca gittik ve hep geçerliydi bizim biletimiz. Bir ay tamamen geçerli var. Yani böyle 3-4 tane bilet kategorisi var. Nasıl bir seyahat planladığınıza göre tabii. Mesela biraz daha hızlı gezmek isteyenler tamam, yani 22-22 kullanıyorlar diyebiliriz belki. Ben yavaş yavaş gezeceğim derseniz mesela 22-15 ya da 22-10 gibi bunu kullanabilirsiniz. Ya tamamen ne istediğinize, nasıl istediğinize bağlı olarak böyle bir bilet alıyorsunuz. Ondan sonra da yola çıkıyorsunuz.
Peki ücretler nasıl?
Öğrenciye ucuz bilet. Kıyaslandığında şimdi Avrupa'da tren ağı çok gelişmiş. Özellikle Batı Avrupa'da, yani uçağın yerine geçiyor diye konuşulur hani o taraflarda. Çok gelişmiş. Dolayısıyla biz 22 gün 22 pese, yani 22 gün 22 kullanıma 345 euro ödedik. Bu bilet ücretiydi. Başka rezervasyon ücretleri olabiliyor ekstradan. Ufak tefek, hani değişen duruma göre 8-10 euro, 20 euro, 3 euro, çoğunda olmuyor. Hani ama bu sizin biletiniz oluyor. İlk başta buna para ödüyorsunuz. Öğrenci olduğunuz zaman, yani yaş aralığı 18-26 idi yanlış hatırlamıyorsam. Bu yaş aralığında olduğunuz zaman zaten çok indirimli oluyor bilet. Ondan sonra eğer yani yaşınız büyükse, daha büyükse ya da öğrenci değilseniz biraz daha pahalı oluyor bilet.
Ne kadar pahalı oluyor mesela?
Ne kadar
Gerçi araştırdınız mı bilmiyorum. Siz kendi yaşınıza uygun olanlara da bakıp çıkmış olabilirsiniz. Ya
araştırdık tabii. TCDD'nin, yani Devlet Demiryolları'nın sitesinde bileti oradan al. Yani biletle ilgili bütün bilgiler orada var. Çünkü yani her ülkenin demiryolları ilgileniyor.
Ha, yani biz kendi ülkemizin demiryollarının web sitesine girip oradan Türkçe bir şekilde işlemizi halledebiliyor muyuz?
Bu kadar kolay mı? Bütün gerekli bilgiler, fiyatlar ve herhangi ihtiyaç olabilecek her şey sitede var. Bilet almak için de ya Devlet Demiryolları'na ya da birkaç anlaşmalı tur var. Oradan da
var, ondan alabilirsiniz.
Oradan da alınabiliyor.
Ya mesela yetişkinseniz eğer, yani Interrail'in asıl olayı birinci mevki biletler de var ama yani birinci mevki hani size bağlı sonuçta.
Ya amaç
ama
olabildiğince ucuz seyahat etmek evet. Zaten.
Tabii sırt çantalı seyahatten bahsediyorsak eğer.
Evet, aynen
çok
öyle.
Çok da keyfimize düşkün olmayacağız.
Bir de bütün öğrenciler böyle seyahat ediyor. Yani sizin gibi olan herkesle tanışma şansını zaten bu şeylerde, bu vagonlarda yakalıyorsunuz. Ama eğer yetişkinseniz, mesela bizim ödediğimiz bilette ikinci mevkide ben yanlış hatırlamıyorsam 517-520 euro olması lazım.
Hemen hemen iki katı.
Arada çok ciddi bir fark var.
Ama oradaki tren biletlerine kıyasladığınızda yine de çok ucuz.
Çok çok ucuz.
Evet. Tek bir yolculuğa 100 eurodan fazla ödeyebilirsiniz ekonomi sınıfında.
Peki arkadaşlar, şimdi şöyle kısaca bir gözünüzde canlandırsanız, nerelere gittiniz desem hızlıca nasıl sayarsınız? Sonra bir daha ayrıntıları
Sofya
soracağım tabii.
Sofya ile başladık.
İstanbul'dan başladık aslında. Evet. Sofya'ya gittik ilk önce. Çünkü tren yani...
Tren attı. Bulgaristan'dan geçiyor çünkü giderken.
Biz güneyi görmeyi çok istiyorduk. Özellikle İtalya, Fransa, Güney Akdeniz kıyısını. Ama bir şekilde gitmek gerekiyor tabii o tarafa. Ya güneyden gidip dönecektik. Biz gidişi kullandık. Güneyden ağır ağır dönmek istedik. Hemen Sofya'ya gittik. Burada trenler eski ve uzun olduğu için... gece yani yolculuklar uzun olduğu için hep gece yolculukları zaten... Biz de hem konaklamamız bedavaya gelmesi açısından gece yolculuklarına denk getirdik. Sofya'dan sonra Belgrad'a gittik. Belgrad'dan Budapeşte'ye geçtik. Budapeşte'den...
Şimdiden üç ülke saydım.
Tabii.
Budapeşte'den Viyana'ya geçtik.
Viyana'ya gittik. Buraya kadar uzun biraz hızlıydı. Evet, evet yani en uzun Viyana'da kaldı. Burası aslında bir nevi bizim hani Viyana'ya batıya doğru hani bir hız yani geçiş gibi oldu. Ama tabii görmeden de geçmek istemedik.
Yani o şehirlere de ayıp olur.
Tabii. Oraları yani o ülkeleri oraları görmeden de geçmek istemedik. Burası biraz hızlı cereyan etti.
Viyana'da
sonrasında yavaşladık ama.
Üç gün kaldık.
İki gün kaldık Viyana'da. İki gece üç gün doğru evet üç gün.
Oradan Paris'e geçtik. O da biraz uzun bir yolculuk oldu. Amacımız Fransa ve İtalya'ya daha çok zaman ayırmaktı. O yüzden Almanya'yı pas geçtik. Sonra Paris'ten sonra...
Paris'te kaç gün kaldınız?
Paris'te...
Üç.
Üç
gece. Üç gün yetmemiştir Paris.
Yeter
yetmedi.
Ya?
Bir ay bile az oraya.
Çok büyük Paris. Yani hatta yani seyahat imkanlarında olabildiğince çok ayırdık. Zaten en uzun Paris ve Roma'da kaldık. Üçer gün ikisinde de.
Evet.
Ki yani 22 güne kıyasladığınızda aslında uzun bile sayılıyor. Üçte biri neredeyse burada geçiyor.
Ya sürekli yolda olma amacında olduğumuz için tam doyamadık aslında hiçbir yere.
Hiç doyulacak gibi yerler değil evet. Zaten.
Paris'ten Budapeşte'ye Bordo'ya geçtik. Bordo'dan...
Evet o aradaki tren bileti arkadaşlar bir 90 euro var mesela.
Bize
5 euroydu. Hayır 5 euroydu. Ha La Rochelle.
La Rochelle. Biz alternatif bir güzel orada ya Fransa'da hep rezervasyon yaptırmak gerekiyor trenlere. Yani bilet sizde ama bilet var bir de rezervasyon var. İki ayrı. Onu öğrenmek de tabii yolda biraz tecrübeyle oluyor.
Bize biraz pahalıya patladı.
Yaşadıkça evet.
Evet.
Deneyimle yani, öğrenilenler de bambaşka.
Başta anlamamıştık biz. Sonradan öğrendik mantığını. Yani bilet elinizde yani onu uyarayım diye yapmayın. Rezervasyon yaptırmanız zorunlu olanlar var olmayanlar var. Fransa'da hep zorunlu. Ama biz alternatif bir güzergah keşfettik. Bir harita veriyorlar size. Yani bileti alırken de trenlerin olduğu hatları gösteriyor. Biletin geçerli olduğu tren hatlarını gösteriyor. Tabii köylere gibi kasabalar olan trenler çoğunlukla bedava oluyor şeyleri.
Yani rezervasyon gerektirmiyor.
Evet. Bir de geceyi yolda geçirmeyi istedik yine Bordo'ya giderken. Dolayısıyla biz yolu biraz uzattık. Pasifik Okyanusu'nun kıyısına, La Rochelle'e
orayı
kadar
gittik. Orayı da görmüş
gittik.
Olduk.
Evet.
Oh ne kadar güzel olmuş.
Avrupa'nın en ucuna kadar.
Peki arkadaşlar bu bahsettiğiniz haritayı da İstanbul'da mı verdiler size?
Hayır.
Bileti alırken, bileti aldığımız yerden veriyorlar.
Yani. Biletinizi nereden, Ankara'dan mı aldınız?
Bileti Ankara'dan aldık.
Bir turizm ajantasından aldık bileti.
Anlaşmalı turizm ajantaları var. Oradan, onlardan birinden aldık.
Gayet pratik.
Evet evet çok kolay yani gidiyorsunuz istiyorsunuz. Yani
bir dakika bile sürmedi evet, almanız zaten. Öyle. Hani son gün bile alınabilecek bir şey. Hani o gün karar verip alıp gidebilirsiniz.
Peki arkadaşlar tekrar gezdiğiniz gördüğünüz yerlere döneceğiz. Anlatacak çok fazla şeyinizin olduğunun da farkındayım. Biraz da yolda edinilen arkadaşlıklardan bahsedelim. Acaba hangi ülkelerden insanlarla sohbete başladınız, neler konuştunuz? Onlar size bizim kültürümüzle ilgili neler sordu? Siz onlardan neler öğrendiniz?
Şimdi şöyle oldu, yani çok insanla tanışıyorsun zaten yolda. Öğrenciler yani bunu yapan bir sürü, hele bizim gibi yani üniversite öğrencileri falan da çok yaygın Avrupa'da. Genç yaşlısı çok böyle seyahat
eden. Hem de dünyanın her tarafından geliyor bu
arkadaşlar.
Aynen
öyle oluyor, bütün dünyadan geliyorlar. Amerika kıtası dahil yani her yerden geliyorlar ve çok... İnanılmaz bir ortam oluyor yani trende. İşte sen neredesin böyle mi şöyle mi gençler yaşlı yani böyle acayip bir sohbet ortamı oluşuyor trenlerde. Keza trende inerken de mesela aynı şehre gidiyorsak ve gezeceksek bazen beraber gezdiğimiz oldu bir gün mesela. İşte biz onlara kendimizi anlatıyoruz. Onlar bize kendilerini anlatıyorlar nereden geldiklerini. Ya mesela Fransız bir kızla tanışmıştık hatırlıyor musun?
Evet.
Marcel mesela biz onlara bizden bahsettik. Hala Arap yani... Doğu'nun tabii yani mesela şaşırıyorlar böyle anlatınca bazen işte Osmanlı'dan kalan etkilerinden zannettikleri şeyler var falan.
Evet deveye bindiğimizi zanneden Avrupalılar
deveye bindiğimizi
olabiliyor.
Deveye zannediyorlar gerçekten de. Yani değişik Mısır'la Arabistan karışımı bir ülke zannediyorlar sanırım ama. Yani anlattık hani ne kadar modern olduğunu, nasıl olduğunu.
Yani gitmişken yalnızca siz oraları görüp o kültürleri tanımadınız. Orada tanıştığınız, görüştüğünüz birçok insana siz de burayı, Türkiye'yi, bizim hayatımızı aktardınız.
Tabii anlattık pek çok. İstanbul'da bulunanlar var. Yani İstanbul'a gelmiş gitmiş olanlar var. İşte onlarla edindikleri izlenimleri konuştuk. Yanlış edindikleri olmuş mesela, onları düzelttik gibi. Biz çok şey anlattık onlara. Tabii onlar da bize çok şey anlattılar kendi ülkeleri hakkında. Ya çok arkadaş ediniyorsunuz zaten yolda. Yani gidince göreceksiniz. Herkes sizin gibi çünkü öğrenci ve yani seyahat ediyor.
Peki arkadaşlar, bir konuda daha dinleyicilerimizi rahatlatmanızı isteyeceğim. Şimdi sizin üniversitenizde eğitim zaten İngilizce yapıldığı için sizin İngilizceyi kullanarak karşınıza çıkan insanlarla sohbet etmekte herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ama ya olur da şöyle orta düzey bir İngilizce ile bu yolculuğa çıkmış olsaydınız acaba bir sıkıntı yaşar mıydınız?
Hiçbir sıkıntı olmaz. Zaten Avrupa'da İngilizce konuşuluyor. Daha çok Avrupa'nın doğusunda diyebilirim. Bulgaristan, Sırbistan tarafında biraz zorluk yaşadık. Onun dışında zaten Fransa'da, İtalya'da hiçbir zorluk yaşamadık.
Yani öyle ileri düzey bir yabancı dil bilgisine gerek var mı böyle bir yolculuğa çıkmak için?
Zaten onlar da o kadar bilmiyorlar ki.
Ya onlar da sadece iletişim kurabilecek kadar biliyorlar ama mutlaka iletişim kurabiliyorsunuz zaten.
Yani derdimizi anlatacak kadar yabancı dilimiz olsa yeter mi?
Aynen öyle.
Aynen öyle. Yol bulsanız, yemek bulsanız yolda yani
ve kalacak yer bulduğunuz sürece ki bu üçünü zaten en basit cümlelerle de anlatabilirsiniz.
Tabii ki. Çünkü karşı taraf da o kadar bilmiyor zaten. Yani bizim okuldan iyiydi İngilizcelerimiz. Yani biz şakır şakır ne, yani hani konuşuyoruz biz mesela. Bakıyor bize, anlamadım diyor. Şöyle yani, karşı taraflar da zaten o kadar İngilizce bilmiyor.
Ki şöyle de bir şey var. Yıllardır zaten bu Interrail fırsatları devam ettiği için eminim o hat boyunca çalışan insanlar, efendime söyleyeyim restoranlar, konaklanacak yerler, onlar da gelip giden turistlere, seyyahlara hazırlardır. Dolayısıyla gerekli hizmetleri hali hazırda sunan birçok yerle de karşılaşmışsınızdır.
Tabii Batı çok turistik zaten. Yani Fransa ile Viyana'ya girdikten sonra özellikle inanılmaz turistik. Dolayısıyla yani her şey hazır aslında. Hani gidiyorsunuz yani gözleyecek, görecek yerler, şeyler, hele bu kadar kısa sürede her şey belli aslında. Çünkü yani onlar da hazırlanmışlar gelmenize.
Viyana'dan itibaren haritalar da büyük kolaylık zaten. Turist information'daki haritalar. Hani haritada direkt zaten senin gezip görmen gereken yerler işaretlenmiş şekilde. Eğer iyi yer, yön bulabiliyorsan hiçbir sorun olmuyor.
Hele sizin gibi süresi kısıtlı ve kısa sürede bir sürü yer görmek isteyen gezginler için çok çok pratik olmuş
evet,
olmalı.
Evet, büyük kolaylık oluyor.
Harikulade. Peki arkadaşlar, şimdi tekrar seyahatinize geri dönelim istiyorum. Şöyle sizde iz bırakan yerleri, şehirleri anlatmanızı isteyeceğim. Oralarda başınıza neler geldi? Eminim birkaç aksilikte yaşamışsınızdır ama üstesinden gelmişsinizdir. Şimdi şöyle bir müzik arası versek, arkasından tüm bu konularla sohbetimize devam etsek, olur mu?
Yazdan kalma bir günden ya da çölde çay filminden bir sahne var aklımda. Oyuncular sanki biziz, mutsuzuz ikimiziz. Kimi aşklar hiç bitmezmiş, bizimkisi bitenlerden. Sevmeye yeteneksiziz. İki yabancı, iki yabancı, birlikte ama yalnız. İki yabancı, iki yabancı, iki yabancı.
dışı. Bizi Tanrı'ya inandırışı. Şu an o akşam aklımda ama çok zaman önceydi. Yaralarımız ağır değildi. Yine de bağışladım ben hepsini, hem seni hem de kendimi. O kadar yoktun ki. İyi ki yabancı.
Çantam devam ediyor ve bizler de Interrail macerası hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi bakalım Ayşenaz ve Onurcan bize neler anlatacak, hangi şehirler en çok iz bırakmış ve o şehirlerde başlarına neler gelmiş?
Benim açıkçası en favori şehrim Floransa oldu ki Onur'un da öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok keyif aldık. Sonlarına denk geldi yolculuğun aslında. Çok şey öğrenmiş olduk. Nasıl gezilir, nereye gidilir, nerede kalınır.
Bir de sanatla dolu bir aynen şehir.
İkimiz de sanata meraklı olduğumuz için ikimiz de çok tatmin etti. Çok gezdik, gördük, çok yorulduk orada ama bence en keyiflisi Floransa'ydı.
Evet. Ya ben bir de Paris'i çok severim. Hani gitmeden severdim. Gidince gördüm.
Çok... Gitmeden severdim, gittim daha
gittim
çok
daha sevdim. Çok seviyorum ama yani en güzeli Floransa'ydı evet. Yani her şeyi topladınız. Çünkü çok güvenilir bir şehir. Acayip rahat bir şehir.
Çok huzurlu.
Huzurlu evet. Sanatın içine gömülmüş ve çok huzurlu bir şehir. Mesela Paris diken üstünde biraz o konuda. İstanbul'a benziyor. Yani çok hareketli bir şehir. Çok dolu bir şehir. Yani tabii biraz hani ne aradığınıza, nasıl gezdiğinize, ne yaptığınıza bağlı.
Onun dışında Roma çok güzeldi. Ama asıl Roma'da başımıza bir aksilik geldi. Vatikan'dan çıkmıştık.
Evet evet Vatikan çıkışında yemek yiyorduk bir restoranda.
Otururken nasıl olduğunu hala anlayamadığımız bir şekilde Onur'un cüzdanı çalındı. Ve o gün bizim için biraz kriz yarattı. Yanımızda nakit yoktu. Polisle uğraşmak zorunda kaldık. Biraz sıkıntılı bir gündü.
Ama üstesinden gelmişsiniz.
Evet bir şekilde.
Yani arkadaşlar Roma'da zaten hırsızlar meşhur. Ben sadece cüzdanımı değil... Çantamı çaldırmıştım. Hani komple ne var ne yoksa.
Çok fena.
Hepsi pasaport. Gitmişti Roma'da. Ha pasaportumuz var.
Bizim de pasaportumuz vardı.
Aç kal pasaportunu verme.
O açıdan rahattım
yani. Bir de Sofya ile ilgili bir uyarım olacak.
Ha tabii ki.
Radyodayken hemen söyleyeyim onu. İstanbul'dan Sofya'ya giderken bilet alırken şunu mutlaka söyleyin ya da rezervasyon yaptırırken de, Türk vagonu var ve Türk vagonunda gidin.
Aa.
Her ülke birer vagon takıyor. Türk vagonu, Bulgar vagonu diye. Bulgar vagonu çok kötü.
Allah Allah.
Evet, ve söylemiyorlar şeyde, garda, aklınızda olsun. Mutlaka Türk vagonunu isteyin özellikle. Türk vagonu nezih ve düzgün çünkü. Yani
Türk vagonu şu ana kadar bindiğimiz en iyi trenlerden biriydi bence. Evet, bu
en rahat ettiğimiz yani, tren de oydu, inanılmaz.
Çok çok rahattı.
Yani sonuç olarak şuna mı bağladık arkadaşlar? Ne varsa bizim trenlerimizde var mı dedik.
Bir tek o vagonu söyleyebilirim şu ana kadar. Çünkü Batı'nın trenleri tabii bizimkilere kıyasla çok daha gelişmiş durumda.
Biraz
çok
hızlı.
Daha hızlı.
Hı-hı. Evet, öyle oluyor. Batı'ya zaten girince süreler hemen 2 saat 3 saate düşmeye başlıyor tren süreleri. Ki çok bahsettiğim uzun süre Münih'ten Paris'e giden bir süreydi. 3 saat sadece.
Yani uçağa binmekle uğraşsanız, havalimanına git, uçağı bekle, uçakla yolculuk et, belki daha uzun sürecektir.
Onlar zaten o yüzden çok tercih ediyorlar. Ha. Şehir merkezinden alıyor ve şehir merkezine götürüyor. Bir de onlar yani uçuş olduğunda uluslararası uçuşa giriyor ama trende öyle bir durum yok Avrupa Birliği durumundan dolayı.
Büyük şehirlerde birden fazla gar var zaten. Paris'te evet. Mesela 7 tane falan tren garı var. Hepsi birbiriyle bağlantılı yani.
Yani onlar artık o konuda çok... Bir de şeyi çok rahat oluyor. Şehir merkezinden şehir merkezine gidiyorsunuz. Çok kolay oluyor yani. Orada çok öğrenciler var. Öyle çok öğrenci seyahat ediyor mesela.
O zaman arkadaşlar, yalnızca bir dakikalık bir süremiz kalmış. Sizden şöyle bir ricam olsa, son olarak sizin gibi gezgin adaylarına ne önerirsiniz?
Hiç tereddüt etmesinler derim ben.
Evet, tek tavsiye bu. Yani biz de hiçbir şey bilmiyorduk. Yani internetten araştırma yaptık. Edindiğimiz bilgiler onlardı. Yani hepimiz aynı durumdayız aslında. Bilet alıyorsunuz. Bir miktar paranız oluyor yanınızda. Yani
başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok,
evet,
açıkçası.
Evet, aynen öyle. Sırt çantasına eşyalarınızı koyuyorsunuz. Çok eşyaya ihtiyacınız yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Bir sırt çantası yeterli. Yani seyahatçi çantası. 50 litre yetiyor yani. Sonra da yola çıkıyorsunuz. Zaten çıktıktan sonra kendisi gelişecektir. Herkes farklı yapar çünkü.
Yani hayal etmekle yetinmeyin. O hayalleri gerçekleştirmek aslında bu kadar kolay.
Kesinlikle. Hiç aynen beklemesinler öyle. Ve akıllarındaysa mutlaka yapsınlar.
Arkadaşlar çok çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. İyi ki bunları bizimle paylaştınız. Daha nice maceralara diyelim. Hanımlar, beyler, gelecek hafta yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sırt Çantam'da buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Sırt Çantam.